Kitabın adı Betondaki Sarışın. Yazarı Michael Connelly. 28. Ayrım. 23. Jüri görüşmeye saat 11.15'te başladı ve yargıç Case, öğle yemeğinin toplantı salonuna gönderilmesini istedi. Eğer daha önce bir karara varamazlarsa, saat 16.30'a kadar kimse onları rahatsız etmeyecekti. Jüri üyeleri dışarı çıkınca, yargıç geride kalanlara, mahkeme katibi tarafından haber verilince, 15 dakika içinde salonda olmaları gerektiğini bildirdi. Yani Chandler'la Belk, bürolarına gidebilirdi. Burbank'ten gelmiş olan Church ailesi, Chandler'ın bürosuna gitmeyi yeğledi. Hollywood karakolundan mahkemeye gelmek 15 dakikadan fazla süreceğinden, boş 5 dakika mesafedeki Parker Center'da beklemeye karar verdi. Mahkeme katibine, çağrı aygıtının numarasını verip, nerede bulunacağını bildirdi. Yargıcın gündeme getirdiği son konu Chandler için, mahkeme kurallarına karşı gelme suçlaması oldu. 2 hafta sonra bu konuda görüşme yapılacağını bildirdi ve, duruşmanın bittiğini işaret etmek için tokmağıyla kürsüye vurdu. Salondan ayrılmadan önce Belk boşu bir kenara çekti. Bence iyi durumda sayılırız ama yine de içim pek rahat değil. Zar atmak ister misin? Neden söz ediyorsun? Topu bir kez daha Chandler'a atabilirim. Uzlaşma önerisi mi? Evet, benim bürodan 50 bine kadar bana açık kart verdiler. Bundan fazlası için onay almam gerekiyor ama ona 50'yi uzatıp alıp almayacağına bakabilirim. Avukatlık ücretleri ne olacak? Uzlaşmaya gidildiği takdirde toplam tutardan belirli bir miktarını alır. Onun gibi bir avukat herhalde %40 ister. Bir hafta jüri seçimi ve bir hafta duruşmaya katıldığı için 20 binliği götürebilir. Fena sayılmaz. Kaybedeceğimizi mi düşünüyorsun? Bilmiyorum. Tüm açıları hesaba katmaya çabalıyorum. Bir jürinin ne yapacağını asla kestiremezsin. 50 bini vermek ucuz kurtulmak olabilir. Sonunda yargıç onu azarladığı için parayı kabul edebilir. Şu anda kaybetmekten korkan kendisi. Belk algılamamıştı ama boş çok iyi anlamıştı. Belki de Chandler'ın son oyunu Belk için fazla karmaşıktı. Mahkeme kurallarına karşı gelmek onun son kozuydu. Bilinçli olarak bu sözleri söyledi ve yargıcın kendisini azarlamasına yol açtı. Adalet sisteminin nasıl çalıştığını göstermek istedi. Kötü bir hareket yaparsanız, işte böyle cezalandırılırsınız. İşte nasılmış, gördünüz mü dedi onlara. Ama boş bundan kurtardı kendini dedi. Norman Church de böyle bir durumda kalacaktı ama boş, hem yargıç hem de jüri rolünü üstlendi dedi. Çok kurnazca atılmış bir adımdı. Boş bunları düşündükçe, yargıcın bu oyuna nereye kadar istekli ve bilinçli olarak katıldığını daha fazla merak etti. Genç avukatın bunlardan hiç kuşkulanmadığı belliydi. Tam tersine, kendi açısından iyi olduğuna inanıyordu. Ama 2 hafta sonra, yargıç Gaze'in Chandler'a $100 ceza kesip, mahkeme kurallarına bir daha karşı gelmemesi için söylev verdiğini öğrenince, belki de ne olup bittiğini anlayacaktı. İstediğini yapabilirsin dedi Bosch. Ama o, bu parayı kabul etmeyecektir. Sonuna dek bu işi sürdürecektir. Parker Center'a ulaşınca, Bosch doğruca Irving'in toplantı odasına girdi. Bir gün önce Irving, taklitçi özel ekibinin bu odada çalışmasına ve gelişmelerin zaman yitirmeksizin kendisine bildirilmesine karar vermişti. Söylenmeyen bir şey daha vardı. Özel ekibi, normal çalışma odalarından uzak tutmak en azından birkaç gün için neler olup bittiği hakkında bilgi sızmasını önleyebilirdi. Bosch içeri girdiğinde, Rollenberger'la Edgar oradaydı. 4 tane telefon hattı çekilmişti ve masanın üzerindeki ana iletişim konsoluna bağlı olan, çift yönlü çalışan, 6 Motorola telsiz vardı. Edgar başını kaldırıp, Bosch'u görünce, derhal bakışlarını kaçırdı ve bir telefona uzandı. Bosch dedi Rollenberger, hareket merkezine hoş geldin. Davadan kurtuldun mu? Unutma, burada sigara içmek yasak. Karar açıklanıncaya kadar zamanım var. Çağrıldıktan sonra, 15 dakika içinde orada olmak zorundayım. Yeni bir şey var mı? Mora neler yapıyor? Fazla bir şey yok. Mora sabahı Valley'de geçirdi. Sherman Oaks'ta bir avukatı ziyaret etti ve ardından yine aynı semtte birkaç figüran bürosuna dolaştı. Önündeki kayıt defterine bakarak konuşuyordu. Sonra Studio City'de birkaç eve girip çıktı. Sheen ile Opelt bu adreslerde muhtemelen film çekildiğini söylediler. Hiçbirinde fazla kalmadı. Şimdi ise ahlak masasına döndü. Sheen birkaç dakika önce aradı. Yeterince adamımız var mı? Var. Mayfield ile Eid saat 4'te nöbeti ilk ekipten devralacaklar. Onlardan sonra 2 ekip daha var. İki mi? Müdür Irving fikrini değiştirdi. 24 saat gözetim altında bulundurulmasını istiyor. Evinde yatıp uyusa bile gece boyunca onu gözetleyeceğiz. Bana sorarsan, 24 saat izlemek en doğrusu. Irving karar verdiğine göre, sence de en doğrusudur diye geçirdiği içinden boş. Ama yüksek sesle söylemedi. Masanın üzerindeki telsizlere baktı. Hangi frekans? Frekans, ha şey, Simplex 5. Deprem, sel filan gibi felaketlerde kullanılan acil durum frekansı. Amirim kendi frekanslarımızdan uzak durmanın daha iyi olacağını düşündü. Eğer aradığımız adam Mora ise herhalde telsizlere kulak veriyordur. Rollenberger herhalde bunun da iyi bir fikir olduğunu düşünmüştür diye aklından geçirdi boş ama sormadı. Bence de bu biçimde kendimizi korumaya almak iyi fikir dedi Teğmen. İyi, bilmem gereken başka bir şey var mı? Hala telefonda konuşan Edgar'a baktı. Edgar neler buldu? 4 yıl önce katilin elinden kurtulmayı başaran kadını arıyor. Mora'nın boşanma dosyasını getirdi. Karara itiraz edilmemiş. Edgar, almacı yerine bırakıp bir şeyler yazdı ve boşa bakmamaya özen göstererek ayağa kalktı. Ben aşağıya kahve içmeye iniyorum. Pekala dedi Rollenberger. Öğleden sonra buraya kahve makinesi getirecekler. Bunu amirimle görüştüm ve onayladı. İyi fikir. Ben de Edgar'la aşağıya ineyim bari. Boştan uzak kalabilmek için Edgar hızlı adımlarla yürüdü. Asansörün yanından geçerken düğmesine bastı ve hiç duraklamadan merdivenden inmeye başladı. Boş da ardından gelince bir kat aşağıda Edgar durakladı. Beni niçin izliyorsun? Kahve içmek için. Saçmalama. Sen? Hayır, henüz Pons'la konuşmadım, çok meşguldüm. İyi, öyleyse konuşma. Ne diyorsun sen? Eğer henüz Pons'la konuşmadınsa unut bunu. Ciddi misin? Evet. Olduğu yerde durup kuşkucu gözlerle boşa baktı. Bundan ders al, ben de alacağım. Daha doğrusu aldım, tamam mı? Teşekkürler Harry. Bana teşekkür etme, bana Harry deme. Sadece tamam de yeter. Tamam. Bir kat daha inip kafeteryaya girdiler ve Rollenberger'ın önünde konuşmaktansa boş bir masaya oturup kahvelerini içmeyi önerdi. Hands off, ne sinir adam dedi Edgar. Gözümün önünde bir guguklu saat beliriyor. Olur olmaz zamanlarda kapağı açılıyor ve bu herif çıkıp iyi fikir amirim, iyi fikir amirim diyor. Boş gülümseyince Edgar kahkahayı patlattı. Adamın sırtından ağır bir yükün kalktığını hissedince fikir değiştirdiğine sevinmişti. Kendini daha iyi hissediyordu. Kurtulan kadını bulamadın mı? Oralarda bir yerlerde olmalı ama taklitçinin elinden kurtulduğundan bu yana geçen 4 yıl Georgia Stern'e hiç de iyi gelmemiş. Ne olmuş? Hakkındaki raporları okudum ve asayişteki çocuklarla konuştum. Anlaşılan kadın iğne vurmaya başlamış. Herhalde bir süre sonra filmlerde oynayamayacak kadar yüzü ve vücudu bozulmuştur. Yani kolunda, bacağında, ensesinde iğne izleri olan bir kadınla kim film çeker ki? Esrara, eroine alıştın mı? Porno işi bitmiş demektir. Çırılçıplak ortada dolandığın için hiçbir şeyi gizleyemezsin. Neyse Mora'yla rutin bir görüşme yapıp o kızı aradığımı söyledim. İğne izlerinin bu meslekte insanın sonu olduğu konusunda bir söylev çekti bana. Fazla bir şey bilmiyordu. Onunla konuşmam doğru muydu sence? Boş birkaç dakika düşünüp yanıtladı. Doğru yapmışsın. Kuşkulanmaması için en az bizim kadar bilgi sahibiymiş gibi davranmalıyız. Eğer ona sormasaydın ve bir muhbirinden ya da ahlak masasında çalışan birinden kızı aradığını duysaydı, herhalde tepemize binerdi. Ben de öyle düşündüm ve bu sabah arayıp birkaç şey sordum. Onun bildiği kadarıyla yalnızca sen ve ben bu soruşturmayı yürütüyoruz. Özel ekipten haberi yok. Yani şimdilik. O kızı aradığımızı Mora'ya söylemenin tek sakıncası, onun da kalkıp aramaya başlaması olabilir. Bu konuda dikkatli olmalıyız. Gözetleme ekiplerine haber verelim. Tamam, veririm. Belki Hansof onlara bilgi vermeyi yeğler. Herifin sesini telsizde bir duysan, lanet olası bir casus avcısına benziyor. Boş gülümsedi. Hans Off'un telsiz şifrelerine sonuna kadar uyacağından emindi. Her neyse, artık kız porno işinde değil dedi Edgar, esas konuya dönerek. Son 3 yıl içinde birkaç kez karşılıksız çek, ufak tefek hırsızlık ve fahişelik suçlarıyla içeri alınmış. Ama ciddi bir suçu yok. Her seferinde 1-2 gün yatmış çıkmış. Yattığı süreler, bağımlılığından sıyrılmasına da yardım etmemiş. Şimdi nerede çalışıyor? Veli'de. Bütün sabah Veli Ahlak'la telefonda konuştum. Öteki sokak kadınlarıyla birlikte Sepulveda bölgesinde çalıştığını söylediler. Boş, Rebecca Kaminski'nin menajeri yani satıcısı Serone'yi ararken bu sokakta karşılaştığı genç kızı anımsadı. Belki Georgia Stern'le karşılaşmış ve konuşmuş bile olabilirdi ama tanıyamamıştı. Ne oldu? Yok bir şey. Geçen gün oradaydım ve bu kızı görüp görmediğimi düşünüyordum. Yani kim olduğunu bilmeden karşılaşmış bile olabilirdim. Ahlakçılar kızı koruyan birinden söz ettiler mi? Hayır, tanıdıkları bir satıcısı yokmuş. Bana kalırsa çok aşağılara düşmüştür. Satıcıların çoğu daha iyi pil işlerle ilgilenir. Peki, ahlakçılar onu arıyor mu? Henüz değil dedi Edgar. Bugün eğitim toplantısı varmış. Yarın akşam Sepulveda'ya çıkacaklarmış. Yeni çekilmiş bir resmi var mı? Var. Edgar elini spor ceketinin cebine atıp birkaç resim çıkardı. Fotoğraflar gözaltına alındığında çekilmişti. Georgia Stern gerçekten de berbat bir haldeydi. Sarıya boyalı saçlarının koyu renk dipleri en az 3 santim uzamıştı. Gözlerinin altındaki mor halkalar öylesine derindi ki sanki bıçakla yüzüne kazınmış gibi duruyordu. Avurtları çökmüş, bakışları camlaşmıştı. Gözaltına alınmadan önce iğnesini yaptığı için şanslı sayılırdı. Bundan sonraki dozu beklemesi daha kolay olmuştu. 3 ay önce çekilmiş, eroin kullandıktan sonra. 2 gün, Sybil'da kalıp çıkmış. Sybil Brand kuruluşu bölgenin kadın nezarethanesiydi ve genelde uyuşturucu bağımlılarıyla ilgileniyordu. Bir şey daha var dedi Edgar, unutmuşum. Veli ahlaktan Dean adlı bir adam kızı tutukladığını söyledi. Üstünü ararken bir şişe dolusu toz bulmuş. Uyuşturucu bulundurmakla suçlayacağı sırada, şişenin reçeteyle satılan bir ilaç olduğunu fark etmiş. İçindeki dozun adı AZT, AIDS için kullanılıyor. Kız hastalığı kapmış ve hala sokaklarda çalışıyor. Dean ona müşterilere prezervatif taktırıp taktırmadığını sorunca, istemezlerse takmıyorlar demiş. Boş başını salladı. Bu öykü hiç de olağan dışı değildi. Deneyimlerine göre fahişelerin çoğu yoldan çevirdikleri ve para karşılığı yattıkları müşterilerinden nefret ederlerdi. Hastalıklarını ya müşterilerinden ya da kullanılmış iğnelerden kapıyorlardı ve bu iğnelerin bir kısmı da yine müşterilerine aitti. Her iki şekilde de hastalığı kendilerine bulaştıran topluluğa yeniden bulaştırmaya aldırış etmiyorlardı. Karşılıklı bir alışveriş psikolojisi yaşanıyordu adeta. Eğer istemezlerse takmıyorlar diye yineledi Edgar başını sallayarak. Çok ürkütücü bir şey bu. Boş kahvesini bitirip fincanı itti. Kafeteryada sigara içilmediğinden dışarı çıkıp görev başında ölmüş polislerin anıtının altında bir sigara içmeye karar verdi. Rollenberger toplantı salonunda bulunduğu sürece orada da sigaradan mahrum kalacaktı. Yani çağrı aygıtı çalınca gözle görülür bir biçimde irkildi. Çabuk verilen bir kararın kötü ve aptalca olacağına inanıyordu. Kanıtlar üzerinde yeterince düşünmüşler miydi? Aygıtı kemerinden çıkarıp ekrana baktı, rahat bir soluk aldı. Telefon numarası Los Angeles Emniyetine aitti. Galiba Mora beni arıyor. Dikkatli ol, ne diyordun? Ha şey, eğer bulabilirsek bile Stern'in bize yararlı olup olmayacağını merak ediyorum. Aradan 4 yıl geçti. Hem bağımlı hem de hasta. Taklitçiyi hatırlayacağından bile kuşkuluyum. Evet, benim de aklıma geldi. Ama başka seçeneğim yok. Ya Pounds'a gidip eski görevime döneceğim ya da gözetleme ekiplerinden birine gönüllü olarak katılacağım. Bu işin peşinde olmayı yeğliyorum. Bu gece Sepulveda'ya gideceğim. Boş başını salladı. Hansoff senin boşanma dosyasını çıkardığını söyledi. Dişe dokunur bir şey var mı? Pek sayılmaz. Davayı karısı açmış ama Mora itiraz etmemiş. Dosya 10 sayfa kadar. Bir tek şey dikkatimi çekti ama önemli olup olmadığını bilmiyorum. Nedir o? Karısı herkes gibi şiddetli geçimsizlik ve manevi baskı iddiasıyla davayı açmış. Ama kayıtlara göre kocalık görevini yerine getirmediğini de belirtmiş. Ne demek olduğunu anladın mı? Cinsel ilişki kurmuyorlarmış. Evet ama bunun sence anlamı ne? Boş bir an düşündü. Bilmiyorum. Bebekçi olayından hemen önce boşanmışlardı. Belki de cinayetler işlemeye hazırlanırken garip bir ruh haline girmişti. Locke'a sorabilirim. Evet iyi olur. Ayrıca kayıtları incelettim ve kadının hayatta olduğunu öğrendim. Ama bence ona yaklaşmamalıyız. Çok tehlikeli olabilir. Kocasına haber uçurabilir. Evet, ondan uzak duralım. Bölümden sana kadın hakkında bilgi verdiler mi? Sarışın, 1.65 boyunda 52 kilo. Ehliyetindeki resim var yalnızca ellerinde. Ama bence uygun görünüyor. Boş başını sallayarak ayağa kalktı. toplantı salonundaki telsizlerden birini alıp arabasına atladı ve merkez şubenin arka tarafındaki otoparka girdi. Buradan da federal mahkeme binasına 15 dakika içinde ulaşabilirdi. Telsizi arabada bıraktı ve binanın çevresini dolaşıp ön kapıya geldi. Sheen ile Opilt'i göreceğini umuyordu. Moran'ın giriş çıkışını görebilmek için otopark yakınında olacaklarını tahmin etmişti ama ne onları ne de kuşku uyandıracak bir arabayı göremedi. Şimdi taco büfesi olan eski benzin istasyonunun arkasındaki parktan bir arabanın farları yanıp söndü. Gri Eldorado'da oturan iki kişiyi fark edince başını çevirdi. Büfenin üzerinde kaşar burrito, sığır pastırmalı ilanı vardı. Mora masasında oturmuş burrito yiyordu. Ekmeğin arasındaki pastırmaları görmek boşu tiksindirdi. Hiç de doğal bir yiyeceğe benzemiyordu. Harry diye selamladı Mora lokmasını çiğnerken. Tadı nasıl? Fena değil ama bundan sonra yine salam yiyeceğim. Sokağın karşısında gasp cinayetten birkaç kişiyi gördüm. Bunları yemek için ta Parker Center'dan kalkıp buraya geldiklerini söylediler. Ben de bir kez denemek istedim. Evet, buranın adını ben de duymuştum. Ama bana sorarsan Parker Center'dan buraya kadar gelmeye değmez. Sandviçin kalanını yağ lekeleri içindeki kağıda sarıp yerinden kalktı. Paketin koridordaki bir çöp tenekesinin dibine indiğini duydu boş. Odamdaki çöp kutusunu kokutmasını istemedim. Sen mi aradın? Evet, dava nasıl gidiyor? Kararı bekliyoruz. Lanet olsun, korkutucu olmalı. Deneyimlerine dayanarak Mora'nın herhangi bir şeyi anlatacağı zaman kendine göre bir zamanlama yaptığını biliyordu. Niçin kendisini aradığını bir kez daha sormanın hiçbir anlamı yoktu. Mora, iskemlesini dosya dolabına yaklaştırıp çekmeceleri açmaya başladı. Harry, senin için bir şeyler buldum dedi omzunun üzerinden. 2 dakika içinde çeşitli dosyaları açıp bazı resimleri ve belgeleri çıkardı, sonra masasına döndü. 4 dedi Mora. Kuşkulu diyebileceğimiz koşullar altında meslek yaşamlarından çekilen 4 artist daha buldum. Yalnızca 4 demek. Evet, gerçi insanlar 4'ten fazlasından söz ettiler ama yalnızca 4 tanesi bizim hazırladığımız profile uygundu. Sarışın ve iri göğüslü. Ayrıca senin betondaki sarışın ve daha önce sözünü ettiğimiz gallery var. Yani toplam 6. Yenilerin resimleri bunlar. Boş, ağır ağır resimlere baktı. İş bulmaları için kullanılan büyük boy, parlak resimlerin altında kadınların isimleri yazıyordu. 2 tanesi evin içinde çırılçıplak iskemleye bacaklarını açarak oturup poz vermişti. Sahilde resim çektiren 2 kadının bikinileri ise, halka açık plajların çoğunda giyilmesi yasak olacak kadar küçüktü. Boş, kadınların birbiriyle rahatça yer değiştirebileceklerini düşündü. Vücutları birbirine andırıyordu. Gizemli ve cinsel fantazilere yol açacak ifadeli yüzlerinde aynı sahte gülüşler vardı. Hepsinin saçları beyaz denecek kadar açık sarıya boyanmıştı. Hepsi pamuk prenses gibi dedi Mora, gereksizce. Boş başını kaldırıp yüzüne baktı. Ahlak masası polisi devam etti. Yani saçları. Yönetmenler rol dağıtımı yaparken böyle tanımlarlar. Bir rol için elinde bir kızıl saçlı varsa, başka bir rol için bir pamuk prenses istediğini bildirir. Bu kızların hepsi birbirinin yerini alabilir. Bakışlarının kapıldığı, kuşkuları açıklayabileceğinden çekinen Boş, tekrar resimlere çevirdi gözlerini. Mora söylediklerinde haklıydı. Kadınların arasındaki en büyük fark, dövmelerinin biçimleri ve bulundukları yerlerdi. Hepsinde kalp, gül ya da bir çizgi roman karakterini gösteren bir dövme vardı. Candy Cummings'in sol kasığında minik bir gül. Mood Indigo'nun sol ayak bileğinin üzerinde tam olarak görülmeyen bir çizgi film karakteri. Dee Andozit'in altın bir halka takılı, sol memesinin 15 santim kadar üstünde, dikenli teller arasında bir kalp ve Texas Rose'un sağ avucunda kırmızı bir gül dövmesi vardı. Boş, hepsinin ölmüş olabileceklerini geçirdi aklından. Kimse bunlardan haber almamış mı? En azından porno işindekiler almamış. Haklısın, fizik olarak kurbanlara benziyorlar. Öyle. İlanla mı müşteri buluyorlardı? Sanırım ama emin değilim. Konuştuğum kişiler film işindeydi. Onun için kameraların çekimi bitince kızların ne yaptıklarını bilmiyorlardı. Ya da öyle söylediler. Daha sonra seks dergilerinin eski sayılarını karıştırıp ilanları aradım. Tarih var mı elinde? Yani kayboldukları tarihleri biliyor musun? Genel olarak ajanslar ve film yapımcıları tarihlerle ilgilenmezler. Biraz belleklerini deştim ve genel bilgiler bulabildim. Eğer bu kızlar dergilere ilan vermişlerse, ilanların son kez yayınlandığı tarihi bulup araştırmayı biraz daha daraltabilirim. Şimdilik öğrendiklerimi sana anlatayım. Defterin yanında mı? Mora, öğrendiklerini aktardı. Belirli tarihler yerine yalnızca aylar ve yıllar söz konusuydu. Rebecca Kaminski, betondaki sarışın, filmlerde Gallery adını kullanan Constance Calvin ve daha önceleri, Church'ün öldürdüğüne inanılan 7. ve 11. kurbanları da ekleyince, porno yıldızlarının yaklaşık 6-7 ay arayla ortadan kayboldukları anlaşıldı. En son olarak 8 ay önce Moody Indigo yok olmuştu. Görüyorsun değil mi? Zamanı geldi. Herhalde ava çıkmıştır. Boş başını sallayarak yüzüne bakınca, Mora'nın kara gözlerinde garip bir pırıltı gördüğüne inandı. Gözlerinin ardındaki karanlık boşluğu görür gibiydi. İçini ürperten bir saniyede adamın ruhundaki kötülüğün onaylandığını gördüğünü düşündü. Sanki Mora, kendisiyle birlikte onu karanlığın kucağına doğru biraz daha çekmek ister gibiydi. 28. ayrımın sonu. Sayfa 312. Devamı 29. ayrımda.